Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytellezî yukezzibu bi Fezâlikellezî yedû'ul yetîm وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden ayrıca internetten www.nu takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 16 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 27 Mart 2024 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumun ardından din alimi Sayın Murtaza Torabi ile mübarek Ramazan ayının duaları üzerine yapılan röportaj, Pencere Podcast'i, Amerika'nın Savaş Çığırtkanlığı ve Semavi Tilavetler adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur arkadaşım,
Mesut Ketani,
sizlere akşam haberlerini sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniyeh, Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü. Bakan Emir Abdullayan, Filistin direnişi ve halkı birçok zafere imza atmıştır dedi. Ziyad Nehali, İsrail'i mutlaka yeneceğiz dedi. İran'ın terörle mücadelede bağımsız ülkelerle işbirliğine hazırlığı. İranlı uzmanların çabalarıyla faktör 8 ilacının endüstriyel üretim hattı devreye girdi. Ve Pakistan Petrol Bakanı, İran'ın doğalgaz projesi Pakistan'ın ihtiyacıdır dedi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh ile görüşmesinde bölgedeki güvensizliğin temel nedeninin Siyonist rejim olduğunu ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh ile görüştü. Gazze halkının güçlü direnişiyle Filistin meselesinin İslam aleminin ötesine geçerek tüm insanlığın meselesi haline geldiğini belirten Reisi, dünya halkı cani Siyonist rejimden ve onun baş destekçisi Amerika'nın tüm kalbiyle nefret ediyor ve mazlum Gazze halkını yanında yer alıyor dedi. Cumhurbaşkanı Reisi bugün tüm dünya halkları için Filistin meselesinin meşruiyetinin kanıtlandığını belirterek sahte ve cani Siyonist rejimin bölgedeki tüm güvensizliğin kökü ve barış karşıtı bir varlık olduğunu vurguladı. İbrahim Reisi, Gazze'deki son olayların Amerika ve çocuk katili Siyonist rejimi destekleyen bazı batılı ülkeler için bir başka büyük skandal olduğuna dikkati çekerek kesin ve nihai zaferin şüphesiz Filistin milletine ait olduğunu ifade etti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh de bu görüşmede Gazze'de yaşanan olaylar ve son gelişmelere ilişkin ayrıntılı bir rapor sunarken, İran hükümeti ve halkına Filistin milletine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, dün Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh ile yaptığı görüşmede, Filistin ve Gazze'de direnişin sahadaki ve siyasi arenadaki zaferlerini kutlayarak, Gazze şeridindeki oldukça zor ve acı koşullara rağmen Filistin halkı ve direnişinin birçok zafer kazandığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Ofisi Başkanı İsmail Haniyeh ile yaptığı görüşmede, 6 ay süren soykırımın ardından Gazze şeridindeki ateşkes kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde onaylanmasına atıfta bulunarak bu kararı geç alınmış olmasına rağmen olumlu olarak değerlendirdi ve Filistin milletinin direnci, sabrı ve azmiyle Filistin direniş güçlerinin savaş alanındaki kahramanca gücü ve Filistin'e kamuoyunun ve dünya halklarının desteğinin sonucu olduğunu belirtti. Direnişin sahada ve siyasi zaferlerinin ardından ve Dünya Kudüs Günü arifesinde Haniyeh'in Tahran ziyaretini önemli niteleyen İran Dışişleri Bakanı, bu yıl Dünya Kudüs Günü etkinliklerinin kesinlikle farklı ve önceki yıllara göre daha muhteşem olacağını vurguladı. Bakan Emir Abdullayan, Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı işlenen benzeri görülmemiş ve sayısız suçlara rağmen Siyonist rejimin ilan ettiği stratejik hedeflerden hiçbirine ulaşamadığını, Amerika ve müttefiklerinin ise Siyonist rejime tam destek vermelerine rağmen hedeflerine varmadığını kaydetti. Siyonist rejimin son 6 ayda Gazze ve mazlum Filistin milletine karşı işlediği suçların derinliğine ve boyutuna değinen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, İslam İnkılap Rehberi'nin beyanatı İslam ülkelerince dikkate alınıp, İslam ülkelerince Siyonist rejimin ekonomik damarları kesilseydi, mutlaka Gazze'deki şehit sayısı ve yıkım oranı büyük ölçüde azalmış olurdu. Hamas Siyasi Büro Başkanı da İslam İnkılap Rehberi İran milleti ve hükümetinin Filistin milletine ve direnişine verdiği desteği takdir etti. Ve Siyonistlerin Gazze'de ve Batı Şeria'da vahşi suçları ve soykırımının devam etmesine rağmen direniş ve Filistin milleti hala güçlü ve dimdik ayakta durduğunu vurguladı. Bu arada İsmail Haniye, İslam ülkelerine ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na daha ciddi ve etkili eylem çağrısında bulunarak Filistin milletini desteklemek ve Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarına karşı caydırıcılık yaratmak için etkili bir uluslararası hareket oluşturması çağrısında bulundu. Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Salı günü Tahran'da İslam İnkılap Rehberi ve İran Dışişleri Bakanı ile görüşerek Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı.
Siyonist rejimin terör listesinde yer alan Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, Salı günü Tahran'ın Azadi Stadı'nda 100 bin İranlının katıldığı toplantıda İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin milletine verdiği destek ve direnişi takdir ederek Filistin milletinin Kur'an, İslam ve İran'ın desteği sayesinde Siyonist rejime galip geleceğini vurguladı. Bu törende Ziyade Nahle, Kur'an-ı Kerim'in Müslümanları bir araya getirdiğini belirterek Filistin halkının İran halkı için çok önemli olduğunu ifade etti. Dün Salı günü Tahran'ın Azadi Stadı'nda Peygamber Efendimiz'in torunu İmam Hasan Müşteba Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü dolayısıyla binlerce vatandaş burada düzenlenen etkinliğe katıldılar. Filistin Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye, dün İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Al-Hamene ile yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti halkının ve hükümetinin Filistin davasına ve özellikle Gazze halkına verdiği destekten dolayı şükranlarını ve takdirlerini dile getirdi. İsrail rejimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı ülkelerin tam desteğiyle Gazze Şeridi'nde ve Ürdün Nehri'nin Batı Şeria'sında savunmasız ve mazlum Filistin halkına karşı yeni bir toplu katliam başlattı. Son raporlara göre Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarında 32 binden fazla Filistinli şehit düşerken 74 binden fazla Filistinli ise yaralandı.
İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, İran İslam Cumhuriyeti'nin terörle mücadelede bağımsız ülkelerle işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. İran Öğrencileri Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, Moskova'daki Krokos Belediye binası terör saldırısı kurbanlarının anısı için açılan defteri imzalayarak İran milleti ve hükümetinin taziyelerini paylaştı. Celali, Moskova'daki Krokos Belediye binası terör olayının korkunç suçunu güçlü bir şekilde kınadı ve İran milleti ve hükümetinin Rus hükümeti ve halkının acılarını derinden paylaştığını belirtti. Moskova'da Krokos City Hall'a düzenlenen terör saldırısında en az 139 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Saldırıya IŞİD terör örgütü üstlendi ancak Rus yetkililer bu saldırıda Ukrayna'nın rolü olduğunu bildiriyor. İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, İran İslam Cumhuriyeti'nin her türlü terörizme karşı ortak ve etkili bir mücadelenin uluslararası toplumun ciddi ve ayrımcı olmayan eylemini gerektirdiğine inandığını belirtti. İranlı diplomat, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu meş'um olayla mücadelede kapsamlı bir çözüme ulaşmak için tüm bağımsız ülkelerle işbirliği yapmaya tam hazır olduğunu ilan ettiğini vurguladı.
İranlı bilgi tabanlı bir şirketin uzmanları, Rekombinant faktör 8 ilacının teknik bilgi birikimine yerelleştirdikten sonra bu ilacın endüstriyel üretim hattını başlatmayı başardı. Faktör 8 ilacı homofili hastalıklarının tedavisinde kullanılan plazma ve rekombinant olmak üzere iki formdadır. İran'a göre İran'da Faktör 8 üretiminin artmasıyla birlikte döviz tasarrufunun yanı sıra ihracat yolu da açılmış olacaktır. İran'da faktör 8 üretimi acımasız yaptırımlar nedeniyle homofili hastalarına zamanında erişim konusunda birçok sorunla karşı karşıya kaldığı bir sırada başladı. Hemofili vücudun kanama sırasında kanın pıhtılaşma özelliğini etkileyen genetik bir hastalıktır.
Pakistan Petrol Bakanı ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti'nden gaz transfer etmesi gerektiğini söyledi. Pakistan Petrol Bakanı Musaddık Malik İran-Pakistan gaz boru hattına ilişkin konularla ilgili Pakistan'ın Geo News kanalına verdiği röportajda İslamabad'ın bu projeyi samimiyetle ilerletmek istediğini ve bunu İran hükümetine resmi olarak duyurduğunu ekledi. Musaddık Malik, Amerika'nın Pakistan ile İran arasındaki ortak gaz projesinin uygulanmasına engel olma çabalarına karşılık olarak, Irak, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yaptırım muafiyetinden yararlanabildikleri için, Pakistan'ın da bu imtiyazdan İran gaz boru hattını hayata geçirmek için yararlanabileceğini belirtti. Bu habere göre Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Tahran ile İslamabad arasındaki işbirliğine engel olmaya devam etmekte ve Washington'un İran ile Pakistan arasındaki gaz boru hattının inşasının devamına destek vermediğini duyurdu. Bu arada Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zahra geçen hafta İslamabad'da düzenlediği haftalık Boston toplantısında Pakistan'ın İran İslam Cumhuriyeti ile ikili anlaşmanın ruhuna uygun olarak ortak gaz projesini uygulamaya kararlı olduğunu söyledi. Mümtaz Zahra, Amerika'nın İran'ın Pakistan'a gaz boru hattı ile ilgili müdahaleci açıklamalarına yanıt olarak, İslamabad'ın boru hattını inşa etme kararının kendi topraklarında olacağını, dolayısıyla Pakistan'ın başkalarına danışmaya ve yaptırımlardan muafiyet elde etmeye ihtiyacı olmadığını ekledi. Pakistan Petrol Bakanlığı geçtiğimiz günlerde İran İslam Cumhuriyeti ile ortak gaz projesinin tamamlanmasının İslamabad'ın enerji güvenliğini güçlendirdiğini belirten bir açıklama yaptı. Ve Pakistan hükümeti kabinesindeki enerji komitesinin yeni bir gaz projesi inşa etmeyi planladığını, Gwadar Limanı'ndan Pakistan'ın İran sınırına kadar uzanan 81 kilometrelik boru hattı üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Pakistan'daki siyasi yetkililer ve bu ülkenin ekonomi ve enerji alanlarındaki uzmanlar, İran İslam Cumhuriyeti'nin potansiyel enerji kapasitesini kullanması dahil olmak üzere girişimlerde bulunmak suretiyle enerji krizini aşması gerektiğini inanıyor.
Kuzey Carolina eyaletindeki Filistin taraftarları, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bu eyalette seçim konuşmasını engelledi. İran öğrenci haber ajansı ISNA'ya göre Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Carolina'nın Raleigh şehrinde yaptığı seçim konuşması sırasında Filistin destekçileri Amerikan hükümetinin Siyonist rejimin suçlarına verdiği desteği protesto eden sloganlar atarken Biden'ın Siyonist rejimin suç ordu olduğunu deklare ettiler. Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik yeni saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana çeşitli Amerikan eyaletleri Joe Biden'in karşıtı gösterileri sahne oldu. Amerika'nın Demokrat Başkanı meslektaşlarının Gazze'deki insani ihtiyaçlara daha güçlü yanıt vermesi yönündeki baskısıyla karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda Biden yönetimi Gazze şeridine daha fazla yardımın girmesine izin verilmesi yönünde İsrail rejimi üzerinde siyasi baskıyı da artırmış bulunuyor.
Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı Vafa'ya göre İsrail güçleri Han Yunus'un batısında yer alan El Mevasi bölgesini bombaladı. İsrail savaş uçaklarının yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Ayrıca İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Rafah kentinin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze şeridinde büyük bir insani felaket yaşanıyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda en az 14.280'i çocuk, 9.340'ı kadın olmak üzere 32.414 Filistinli öldürüldü, 74.787 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Siyonist İsrail rejiminin Lübnan'ın merkezi bölgesindeki sağlık merkezine yönelik düzenlediği saldırı sonucunda Hizbullah da füzeli operasyonda misillemede bulundu. Siyonist İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Cemaat el-İslamiye bağlı Lübnan Ambulans Cemiyeti merkezine yapılan saldırıda 7 kişi şehit oldu ve 4 kişi ise yaralandı. Hizbullah Hareketi Lübnan Ambulans Cemiyeti merkezine yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Açıklamada düşmanın bu vahşi saldırganlığını asla cezasız bırakmayacağız ve kararlılıkla karşılık vereceğiz denildi. Hizbullah şehit ailelerine başlattı. Başsağlığı ve Allah'tan sabır ve yaralılara da acil şifalar diledi. Hizbullah İsrail rejiminin sağlık merkezine bombalamasına bu sabah İsrail ordusunun Kiryat Şimona'daki 769. Tugay karargahını füzelerle yerle bir ederek karşılık verdi. Hizbullah konu ile ilgili yaptığı açıklamada Siyonist düşmanın Habariye yaptığı katliama cevap olarak bu sabah saat 8'de Kiryat Şimon'daki 769 Tugay karargahını onlarca füzeyle vurduğunu ifade etti. İsrail medyası Hizbullah'ın Kiryat Şimona kasabasına düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğünü doğruladı. Şu ana kadar on binlerce Siyonist direniş saldırıları korkusu ile Lübnan sınırlarına yakın yerleşim yerlerini de terk etmişlerdir.
Ve Irak İslami Direniş Hareketi bu sabah erken saatlerde yayımladığı açıklamada, Salı akşamı yapılan ilk operasyonda işgal altındaki Filistin topraklarındaki Ovda hava üssünü insansız hava araçları ile hedef aldığını bildirdi. Açıklamada Irak'taki İslami Direniş Mücahitleri 26 Mart 2024 tarihinde İsrail'in Ovda hava üssünü insansız hava araçları ile hedef aldığı ifadesi kullanıldı. İkinci operasyonda ise direnişin insansız hava araçları yine işgal altındaki topraklarda bulunan İsrail'in Spir askeri tesisini vurdu. Direniş açıklamasında Irak İslami Direnişi savaşçıları bu sabah 27 Mart 2024 Çarşamba günü Siyonist işgalcinin işgal altındaki topraklarımızda bulunan Spir askeri tesisini insansız hava araçlarıyla hedef aldı denildi. Irak direnişi operasyonların Siyonist İsrail'in Gazze halkına yönelik son katliamlarına yanıt olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Pazar günü Irak İslami Direnişi Siyonist rejimin Savaş Bakanlığı binasına İHA'lı operasyon düzenlediğini duyurdu.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz Pakistan'ın İran gazına ihtiyacı olmasına vurgusu başlığı altında. Pakistan Petrol Bakanı Musaddık Malik, İran'dan gaz alımı konusunda İslamabad'ın tutumunun net olduğunu, Pakistan'ın sadece İran İslam Cumhuriyeti'nden gaz transferi projesiyle ilgilenmediğini, aynı zamanda bu projeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Pakistan Petrol Bakanı Pakistan'ın bu projeyi samimi bir şekilde ilerletmeye çalıştığını ve bu kararlılığını İranlı kardeşlerine defalarca ilettiğini iddia etti. Pakistan'ın yeni hükümeti Tahran'la ilişkilerin geliştirilmesinden söz etmesini ve zamanla doğrulanması gereken İran gaz boru hattı projesini Pakistan'da hayata geçireceğine söz vermesine rağmen İslamabad merkezli hükümetler son 50 yılda hiçbir zaman bunu yapmadılar. Bu konuda verdikleri sözü yerine getirmediler. Siyasi konularda uzman olan Mohsen Rui Sefet bu konuda şunları söylüyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin barış boru hattı adı altında Hindistan Yarımadası'na gaz aktarma planının üzerinden yaklaşık 50 yıl geçti. İslamabad'da iktidardaki hükümetlerin 50 yılı aşkın bir süredir İran gaz boru hattı projesini kendi topraklarında hayata geçireceğine dair söz vermesine rağmen, bu proje Amerikan politikalarının etkisi altında hala karara bağlanmamış durumda ve Pakistanlı yetkililerin iddiaları sadece retorik ve demagojiden ibaret kalıyor. İran İslam Cumhuriyeti onlarca yıldır bu konudaki yükümlülüklerini yerine getiriyor ve Pakistan sınırına kadar bir gaz boru hattı inşa ediyor. Ancak Pakistan'daki parti veya askeri yönetimlerin bu ülkenin yükümlülüklerini ihmal etmesi, diğer taraftan Amerika'nın İslamabad'a uyguladığı baskı Pakistan'la İran doğalgaz boru hattının inşasının ertelenmesine neden oldu. Bu arada Pakistan'ın evsel ve endüstriyel kullanım için ciddi miktarda enerji ihtiyacı var. Geçtiğimiz günlerde Amerika, Pakistan enerji işlerine müdahale ederek İran'ın Pakistan'da gaz iletim boru hattı inşasını engelleyeceğini açıklamıştı. Görünüşe göre Pakistanlı yetkililerin öfkesini kışkırtan bir konu ve bu ülkenin enerji bakanı, Amerika'nın İran'la ortak gaz projesinin uygulanmasına engel olmasına tepki olarak, Pakistan'ın İran gazına ihtiyacı olduğunu ve Irak'ın ise İran gazına ihtiyacı olduğunu duyurdu. Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti muafiyetten yararlanabilir yaptırımlar var. İran gaz boru hattının hayata geçirilmesi için Pakistan'ın da bu ayrıcalıktan yararlanabilmesi gerekiyor. Ona göre kardeş ülkemiz İran'a Pakistan'ın doğalgaz projesine kararlı olduğu ve yatırım yapmak istediğine dair güvence veriyoruz. Pakistan Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan ikili anlaşmanın ruhuna uygun olarak ortak bir gaz projesi uygulamaya kararlı olduğunu, ancak bu tür iddiaların doğrulanması gerektiğini ve bunun da zaman gerektirdiğini açıklamıştı. Her halükarda Tahran, İslamabad hükümetinin İran gaz boru hattının Pakistan'da hayata geçirilmesi yönünde bazı iç ve dış baskılara karşı kararlı bir duruş sergilemesini ve enerji sektöründeki karar alma süreçlerinde bağımsızlığını kesin olarak göstermesini ve bunu göstermesini bekliyor. Ve ihtiyaçlarını karşılamak için komşu ülkelerin yerli yeteneklerine ve enerji kaynaklarına güveniyor ve karar almada bağımsızlığını savunuyor. Yaklaşık bir ay önce Pakistan Petrol Bakanlığı İran İslam Cumhuriyeti ile ortak gaz projesinin tamamlanmasının İslamabad'ın enerji güvenliğini güçlendireceğini belirten bir açıklama yaptı ve Pakistan hükümeti kabinesindeki enerji komitesinin Gwadar limanından Pakistan'ın İran ile ortak sınırına kadar 81 kilometrelik bir boru hattının inşası konusunda mutabakata vardığını, ancak önemli olanın bu sözlerin gerçekleşmesi olduğunu açıkladı. Pakistan'daki siyasi yetkililer ve bu ülkenin ekonomi ve enerji alanlarındaki uzmanlar, İslamabad hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'nin potansiyel enerji kapasitesini kullanarak enerji krizini aşmaya yönelik adımlar atması gerektiğini her zaman vurguluyor. Değerli dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde mübarek Ramazan ayı günlerinde dua etmenin fazileti, özellikle bu dualarımızda ilahi muhabbetin ne anlama geldiği konusunu uzman konuğumuzun görüşünden sizlere aktarmak istiyoruz. Bugün sohbetimizde din alemi Sayın Hüccetü'l-İslam Turabi'nin görüşlerini konuyla ilgili dinliyorsunuz efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihil etyebin. Mübarek Ramazan ayı Allah'a yönelmek ayıdır. İlahi sevginin ve Allah muhabbetinin insanların kalbine yerleşmesi ayıdır. Söylendiğine göre Ramazan kelimesi de güneşin ışınlarının bir ovaya bir çöle vurup ve yakıcı ışınların kendi sıcaklığını çölde gösterdiği zamana Ramazan denir. Belki de mübarek Ramazan ayının bu isimle isimlendirilişinin gayesi Ramazan ayında Allah-u Teala'nın muhabbet ve sevgi tecellilerinin müminlerin kalbine vurması ve müminlerin kalbinde yerleşmesi içindir. Bu ayda mümin Allah'ın sevgisinin sıcaklığını kendi kalbinde hisseder. Ve belki de bu yüzdendir ki İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselam buyuruyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler sizlere oruç yazılmıştır. Sizlerden öncekilerde yazıldığı gibi ayetinin tefsirinde buyuruyor ki Allah-u Teala ey iman edenler diye müminlere hitap etmekle orucun zorluğunu gidermiştir. Çünkü ey iman edenler kendisi Allah'ın kuluna bir nevi lütufu ve bir nevi iltifatını gösterir. Ve böylece bu ay Allah'la kul arasında, kulla yaratıcısı arasında muhabbetin ve sevginin oluşması, tahakkuk bulması ayıdır. İlahi muhabbetin en önemli özelliklerinden biri de İnsan hayatında el-hubbu fillah vel-buğzu fillah'tır. Yani eğer bir şahsın kalbinde Allah'ın muhabbeti yerleşirse o insan Allah için sever ve Allah için kopar, Allah için insanlara buğz eder, bazı kimselere buğz eder. Eğer gerçek manada Allah'ın muhabbeti insanın kalbine yerleşirse o zaman bu muhabbet diğer muhabbetlerde de görüldüğü gibi kendi etkisini bırakır. Yani insanı duyarlı kılar. Allah'ın muhabbetiyle bağdaşmayan her şeyden koparır. Ve Allah'ın muhabbetiyle bağdaşan, o çerçevede yer alan her şeye insanın ve insanı o yönde eğilimli kılar. İnsan ister istemez tabii olarak bir şeye sevgi besledi mi, bir şeye muhabbet besledi mi, bir şeye ilgi duydu mu, onunla ilgili olan şeyleri de sever ve onun zıddı olan, ona karşı olan şeylerden nefret etmeye başlar. Eğer Allah'ın sevgisi de bir müminin kalbine doğru bir şekilde yerleşirse, o imanın, o sevginin, o muhabbetin bir nişanesi olarak insan Allah için sevmeye başlar ve Allah için buğz etmeye başlar. Kur'an-ı Kerim de belki bu noktaya işaretle buyuruyor ki, ey İman edenler, ya eyyühellezine amenu, men yertedde minkum an dinih, fesavfe ye'tillah bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbuneh, ezilleten alel mu'minin, aizzeten alel kafirin. Yani, ey iman edenler, eğer sizlerden birileri dininden dönecek olursa, bilsin ki Allah bir grup getirer, bir kavim getirer ki, onlar Allah'ı severler ve Allah da onları sever. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü olurlar ve kafirlere karşı sert ve izzetli olurlar. Allah yolunda cihad ederler ve Allah yolunda cihad etmek hususunda kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın istediğine verdiği bir lütuftur. Allah rahmeti geniş ve bilendir. Bu ayeti kerimede görüldüğü üzere Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'ın sevdiği kavim ve Allah'ı seven kavimin özelliği müminlere karşı alçak gönüllü olmak ve kafirlere karşı sert olmaktır. Yani Allah'a sevgi beslemenin bir doğal neticesi olarak bu ayeti kerimede müminleri sevmek, müminlere yumuşak davranmak, müminlere karşı uyumsal olmak ve kafirlere karşı sert olmak zikredilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh bir hadis-i şerifte ashabına şöyle hitap etti. Eyyü urel iman evfek fekalu Allah ve Resuluhu a'lem ve kâle ba'duhum es-salat وقال بعضهم الزکات وقال بعضهم السیام. رسول الله سوردular ki imanın hangi kulpu daha sağlamdır? İmanın hangi kulpu daha sağlam ve sağlıklıdır? Ashab ilk önce dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bazıları dediler ki namazdır imanın en sağlam kulpu. Bazıları dediler zekattır. Bazıları dediler oruçtur. Bazıları da hac ve umredir dediler. Ve bazıları da cihattır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyh buyurdu ki sizin söylediğiniz bu hususların her birisinin fazileti vardır. Her birisi değerlidir. Ama imanın en sağlam kulpu bunlar değiller. İmanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Ve Allah için birileriyle düşman olmaktır. Allah'ın düşmanlarıyla düşman olmaktır. İmanın en sağlam kulpu Allah'ın dostlarını sevmektir. Ve Allah'ın düşmanlarından uzak durmaktır. Bu ayet-i kerimede imanın korunması için en sağlam kulp zekat değil, oruç değil, hac değil, hatta cihat ve namaz değil, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek zikredilmiştir. Ve sebebi ise açıktır. Çünkü iman bir nevi kulun Allah'a bağlılığını gösterir, Allah'a muhabbetini gösterir. Ve Allah'a muhabbeti ise doğal olarak Allah için sevmeyi gerektirir. Ve Allah için Allah'ın düşmanlarından kopmayı gerektirir. Eğer bir insan hayatında vurdum duymaz ise, eğer bir insan Allah'ın düşmanlarına karşı, Allah'ın dostlarına karşı hiçbir fark gözetmiyorsa ve her ikisini de aynı gözden görüyorsa ve her iki taifeye aynı şekilde davranıyorsa, böyle bir insan imanın kulpuna sarılmış değildir. Bu insan namaz da kılsa, oruç da tutsa, hacca da gitse imanın sağlam kulpundan kopmuştur bu insan. Bakın Ehl-i Beyt imamlarından İmam Muhammed Bakır şöyle diyor. Eğer kendinde bir hayır olduğunu bilmek istiyorsan, اِذَا اَرَدَّ اَنْ تَعْلَمَ اَنَّ ف۪يكَ خَيْرًا, eğer kendinde bir hayır olduğunu bilmek istiyorsan, فَنْظُرْ اِلَى قَلْبِكَ, kendi kalbine bak. فَاِنْ كَانَ يُحِبُّ اَهْلَ تَاَتِ اللّٰهِ وَيُبْغِضَ اَهْلَ مَأَسِيَتِهِ فَف۪يكَ خَيْرٍ, eğer kalbinde Allah'ın itaat ehlinin sevgisini görsen, Allah'a isyan eden, Allah'a karşı gelen kimselerin buğzunu görsen, o zaman sende bir hayır var. Sen kendini kendine ümitlenebilirsin. Kendinin akıbetinin iman üzere dünyadan gideceğine ümitlenebilirsin. O zaman tefike hayır, kendinde hayır var. Eğer kalbinde Allah'ın itaat ehline karşı bir muhabbet varsa ve Allah'a isyan edenlere karşı bir nevi düşmanlık varsa, o zaman Allah da seni seviyor. Ama eğer Allah'a itaat eden kimselere buğz ediyorsan, onları sevmiyorsan ve Allah'a isyan eden, Allah'ın emirlerine itaatsizlik eden kimseleri seviyorsunsa, o zaman sende bir hayır yoktur. Allah da seni sevmiyor ve her insan sevdiği kimseyle birlikte mahşere gelecektir. Görüldüğü gibi İmam Muhammed Bakır aleyhisselam insanın akıbetinin hayra gidip gitmeyeceğini, insanın sağlam bir imana sahip olup olmadığının ölçüsünü Allah'a itaat eden kimseleri sevmek ve Allah'a karşı gelen kimselere kimselerden kopmak olarak zikretmiştir. Bir hadis burada İmam-ı Musa'l-Kazım aleyhisselam'dan zikretmek yerinde olacaktır. Safvan-ı Mehran Ehl-i Beyt mektebinin tanınmış muhaddislerinden biridir. Safvan, bu Safvan diye bilinen şahıs epeyce devesi var idi ve bu develerini yük taşımak için kiraya veriyordu. Onun için Cemmal diye anılırdı. Safvan-ı Mehran-ı Cemmal. Safvan diyor ki ben İmam Musa Kazım İmam Musel Kazım aleyhisselamın huzuruna vardım. İmam bana şöyle dedi: "Ey Safvan, senin her işin güzeldir. Sadece bir işin hariç. Senin her işin güzeldir. Bir işin hariç." Dedim ki: "Ey imam, o bir işim nedir?" Buyurdu ki: "Develerini bu şahsa, yani Harun'un Reşid'e, halife Reşid'e kiraya vermendir." Görüldüğü gibi bu hadisten anlaşıldığı üzere Safvan kendi develerini dönemin Abbasi halifesi olan Harun-ı Reşid'e kira olarak vermiştir. İmam buyuruyor ki: "Senin her işin güzeldir. Sadece develerini bu şahsa Harun-ı Reşid'e kira vermen kötü iştir." Soruyor ki bu şahıs Safvan, diyor ki: "Vallah ma ekreytuhu eşren velâ betiram. Velal seyd velal lehv lakin ekreytuhu lehadet tariq, yani tariq Mekke." Diyor ki: "Ey imam, ben develeri ona azgınlık için kiraya vermedim, av için kiraya vermedim. Ben bu seferde Mekke ziyaret için ona kiraya verdim. O Beytullah'ın ziyaretine gelecekti. Ben onun için kiraya verdim." İmam ve sonra da şöyle devam etti: "Ben develeri kendim bile üzerinde durmayacağım. Develeri kendi hizmetçilerim tarafından yönetilecek." İmam buyurdu ki: "Ey Safvan, acaba sen bu Harun-ı Reşid'den bir şey kira olarak alacak mısın?" Dedi: "Evet." Buyurdu ki: "Acaba sen istiyor musun ki Harun-ı Reşid bu had seferinden sağ olarak dönsün de senin kiranı versin?" Dedim: "Evet." Safvan diyor ki: "Dedim evet." İmam buyurdu ki: "O zaman sen bu zalimin hayatta kalmasını seviyorsun demektir. Ve kim onların hayatta kalmasını, yaşamasını sevse onlarla birlikte olur. Ve onlarla birlikte olan da cehenneme girer." Böylece bu hadisten de anlaşıldığı üzere mümin eğer gerçekten Allah'ı seviyorsa Allah'ın düşmanlarından kopması gerekir. Onlara bağlılık duymaması gerekir. Hatta onların hayatta kalmasını, onların yaşamasını kalben sevmemesi gerekir. Burada biz bir önemli noktaya da işaret etmemiz gerekir. O da şudur ki bu muhabbet ve işte Ehl-i Beyt Mektebine muhabbet Ehl-i Beyt Mektebinin temeli sayılmaktadır. Ve Şii Mektebinin en önemli özelliği de Allah'ın emri üzere Ehl-i Beyt'i sevmek ve Ehl-i Beyt'in düşmanlarına karşı buğz etmektir. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü röportajımızda Ramazan ayının faziletler çerçevesinde bu mübarek günlerde dua etmenin faziletini sizler için irdelediğimiz sohbetimizi sunduk. Din alimi Sayın Hüccet İslam Turabi'nin görüşlerini dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Güney Kore'nin başkenti Seul'daki Gangnam Caddesi alışveriş merkezleriyle ve kalabalık sokaklarla dolu bir yerdir. Bu sokaklar Güney Kore'nin her yerinden gece gündüz misafir ağırlamaktadır. Elbette bu zengin ve ünlü bölge diğer tabakalardan çok özel bir kadın grubunun işe gidip gelme yeri olarak değerlendirilmektedir. Bu kadınlar genelde alışveriş veya gezmek için değil, başka bir iş için Gangnam'a gelmektedir. Bu iş onların ve ailelerinin kaderini değiştirmektedir. Herkese selamlar değerli dinleyicilerimiz. Pencere isimli podcastimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu kadınların gidecekleri yer doğum sonrası bakım merkezleridir. Yeni çocuk sahibi olan kadınların bakım yerleridir. İlk bakışta bu merkezler daha çok lüks otellere benzemektedir. Donanımlı suitler vardır. Doktorlara, hemşirelere, spor salonlarına ve diğer sosyal hizmetlere 24 saat erişim imkanı sağlanmaktadır. Bu merkezlerin birkaç bin dolar olması bile Koreli annelerin bu hizmetleri satın almasını engellememektedir. Günümüzde Koreli annelerin %75'inden fazlası doğumdan sonraki en az 2 haftayı bu doğum sonrası bakım merkezlerinde geçirmektedir. Bu merkezler sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir ve büyük bir pazar oluşturmuştur. Bu merkezlerin açılması eski bir geleneğe dayanmaktadır. Korelilerin inancına göre doğumdan 20 gün sonra kadın özel bir bakım ve beslenmeye tabi tutulmalıdır. Bu bakım bir takım doğru olmayan işlemleri de beraberine getirmiş olabilir. Örneğin Koreliler bakım altında olan bir annenin sünnet törenine gitmemesini gerek görmektedirler. Doğumdan sonraki bu bakım sürecini Sanhujori denmektedir. 90'lı yıllardan itibaren Kore ekonomisinde yaşanan ekonomik kriz ve uluslararası para fonu ile ilgili reformlar gibi sorunlar çoğu kadının uzun saatler çalışmasına neden olmuş ve kadın çalışanların doğum izni miktarı büyük oranda azalmıştır. Yavaş yavaş aileler de yaygın halden nineler ve dedelerle yaşama başka bir hale geçmişlerdir. Anneler aile üyelerinden daha az yardım alır olmuşlardır. Çalışma şartları artık erkeklerin de eşlerine bakmak için izin almasına elverişli değildi. Bu nedenle 1995 yılında doğum sonrası bakım merkezleri kurulmuş ve sayıları giderek artmıştır. Elbette yaşam tarzındaki değişiklik hem Sanhujurileri hem de geleneksel değerleri yok etmişti. Ekonomik krizlerin gölgesinde yaşamak, anne ve çocuğa bakmak için aileyle iletişimin olmayışı, bakım merkezlerinin yüksek maliyetleri, Kore'de çocuk sahibi olma isteğini ve nüfusun artışını azalttı. Bunun telafisi için de her anne başına düşen bir oran vardır. Her kadının hayatı boyunca iki çocuk doğurması durumunda kaybedilen nüfus telafi edilecektir ve nüfus artış hızı sabit kalacaktır. Bu oran genelde dünyada 2:1 oranındadır ama Kore'deki durum farklıdır. Toplumda telafi oranlarını karşılayacak kişilerin 9%'u çocuk düşürmüştür. Yani dünya ülkeler arasında 200. sıradadır. Elbette bu sorun yalnızca Güney Kore'ye ait değildir. Ülkenin biraz uzağındaki Çin'de aynı sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu ülkenin 1,5 milyar nüfusa sahip olması madalyonun bir yüzüdür. Madalyonun diğer yüzünde ise 10 yıllar önce başlayan bir yöntem vardır. Çin, ülkede nüfus patlaması yaşanmaması için 1929 yılında tek çocuk politikası başlatmıştır. Bu politikaya göre her Çinli çiftin yalnızca bir çocuğa sahip olma hakkı vardır. Aileler bu politikaya uyduklarında devlet tarafından para, eğitim ve sağlık sigortası gibi hizmetler almaktalardı. İki ya da ikiden fazla çocuğa sahip olan aileler ise cezalandırılmaktaydı. Onlar her şeyin paralarını kendileri ödemek zorundaydı. Hatta daha fazla ödeme yapmaları gerekirdi. Çin devleti kanunsal zorlamaların yanında reklam yapmayı da ihmal etmedi. Bu reklamlar duvarlarda, oyun kartlarında, takvimlerde, hatta kibrit kutuları gibi her yerde görünür haldeydi. Devletin bu tasarısı göz alıcı bir ekonomik büyüme sağlasa da birçok sorunu beraberinde getirdi. Çoğunlukla aileler kız çocuklarının olması yerine ailenin adını yaşatabilmesi için erkek çocuk sahibi olmayı istemekteydiler. Bunun sonucunda da yeni doğan kız çocukları genelde ya terk ediliyor ya da doğumdan önce düşürülüyordu. Çin'in tek çocuk politikası nedeniyle kız erkek oranında bozulma da yaşandı. Günümüzde Çin'de her 118 erkeğe karşılık olarak 100 kız bulunmaktadır. Normal oranlarda farklı olan bu istatistikler nedeniyle yaklaşık 30 milyon erkek evlenecek kız bulamamıştır. Çin devleti 2016 yılında beklenmedik bir şekilde tek çocuk politikasını iptal etti. Bu 35 yıllık politikanın telafi edilmesi için iki çocuk politikasından başka yol yoktu. Bu yıllar sonra duvar yazılarını değiştirecek bir kanundu. Bu beklenmedik haber sadece cinsiyet dengesi ve doğan insan sayısıyla ilgili değildi. Çinli uzmanlar tek çocuk politikasıyla ülkelerini iyi bir geleceğin beklemediğini anladılar. 10 yıl içinde bu ülkenin 124 milyon gibi bir sayıya ulaşan uzman işçileri 55 yaş ve üstü grubuna gireceklerdir. Gelecekte yaşlı Çinliler tek çocuk politikası nedeniyle yaklaşık yarım milyar çocuğun doğmasını engelleyen genç neslin bakımına ihtiyaç duyacaktır. Elbette iki çocuk politikası 7 yıldır yürürlükte olmasına rağmen Çin'in nüfus artışında gözle görülür bir değişiklik olmamıştır. Bu yıllarda toplumsal kültürün değişmesi Çinlilerin çocuk sahibi olmaya yaklaşımını da değiştirmiştir. Asya'dan Kuzey Avrupa'ya kadar toplumların nüfus sorunuyla mücadelesi devam etmektedir. Bu da akla ekonomik refah eksikliğinin her zaman çocuk sahibi olmaya engel olup olmadığı sorusunu getirmektedir. Danimarka, 5 milyonluk nüfusuyla her açıdan diğer ülkelerden farklı bir konumdadır. Çalışan veya serbest meslek sahibi kişiler doğurma ve üreme yardımlarından yararlanmaktadır. Danimarka'da hamile anneler tüm hamilelik ve doğum sürecini kapsayacak şekilde 52 haftalık mali yardımları doğumdan 4 hafta önceden itibaren alabilmektedir. Genellikle de 18 yaşından çocuğa sahip aileler maddi yardım ve vergi indirimlerinden yararlanabilmektedir. Buna ek olarak genç çiftlerin hem Danimarka için hem de torun sevmek isteyen anneler için üremeye yönelmesi gibi toplumsal istekler de bulunmaktadır. Buna rağmen Danimarka çocuk doğumunda iyi bir ülke olarak görünmemektedir. Bu ülkede telafi etme oranı 10'da 1.7'dir. Bu da 10'da 1.2 olan doğal endeksten çok uzaktır. Ayrıca son 20 yılda Danimarkalıların yaş ortalaması 32'den 41'e çıkmıştır. Görünen o ki çocuk doğurma politikaları çok başarılı değil. Çünkü çocuk sahibi olmak uzun yıllardır Danimarkalıların çoğu için bir değer olarak görülmemektedir. Ücretsiz eğitim, ödemelerde adalet ve ekonomik refah, aile genişlemesine yol açmamıştır ve yaşam hedefleri değişmiştir. Bu ülkenin yeni nesli zamanlarının çoğunu kendilerine ayırmayı ya da istedikleri eğlencenin peşinden gitmeyi tercih etmektedir. Bu Amerika'da da göze çarpan yaşam biçimidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucularından olan Benjamin Franklin 1751 notlarına şöyle yazmıştır. Her 20 yılda nüfusumuz ikiye katlanacaktır. Elbette Franklin ülkesinin nüfus düşüşünün medyada tartışma konusu olacağı bir günün geleceğini düşünmüyordu. Onun da kürtaj yüzünden olacağını beklemiyordu. 1973 yılında Amerika çocuk aldırmayı kanuni olarak onayladı. O günden bu yana dini gruplarla kürtajı destekleyenler arasındaki tartışmalar sürmektedir. Bu kanun annelere hamileliğin ilk aylarında çocuğu düşürme, aldırma hakkını vermektedir. Amerika Yüksek Mahkemesi'nin kararının açıklanmasının ardından CNBC televizyon kanalı eyaletlerin neredeyse yarısının kürtajı yasa dışı hale getirmesinin veya ciddi kısıtlamalar getirmesinin beklendiğini öngörmüştür. Bu tahmin 50 yıl sonra gerçekleşti ve Amerika'nın bazı eyaletlerinde kürtaj yasaklandı. 2000 yılında 69 yaşındaki Japon bir adamın cesedi ölümünden 3 yıl sonra bulunmuştur. Aylık kirası ve faturaları banka hesabından otomatik olarak kesilmekteydi. Ancak birikimleri tükendikten sonra cesedi evinde bulunmuştur. Bu olay ve buna benzer birçok olaydan sonra Japon kültüründe tek başına ölüm anlamına gelen kodokushi deyimi oluştu. Bu sorunun ciddiyeti Japonya'da aile bağlarının zayıflaması, nüfusunun yaşlanması ve Japon halkının aile kurma ve çocuğu azalmasından kaynaklanmaktadır. Japonya'daki bir sosyal refah araştırmacısı şöyle diyor. Japonya'da aileler eski çağlardan beri her türlü sosyal desteğin sağlam bir temeli olarak görülmektedir. Ancak insanların yalnız yaşaması olgusunun artması ve aile genişliğinin küçülmesiyle bu algı değişmektedir. Son 30 yılda tek kişilik ailelerin sayısı 2 katına çıkmıştır. Tek kişilik hanelerin çoğunluğunu 50 yaş üstü erkekler ve 80 yaş üstü kadınlar oluşturmaktadır. Evlilik oranı düşmüştür. Bununla ilgili uzmanlar pek çok kişinin işlerinin çok ciddi ve önemli olduğunu düşündüklerini, bundan dolayı evlenip yerleşme şansının olmadığına inandığını belirtmekteler. Kondokushi'den Sanjuri'ye ve Tokyo'daki bakım evlerinden Seul'daki doğum sonrası bakım merkezlerine bakınca oradaki mesafe o kadar da uzak değildir. Birinde hayat sonlanmakta, diğerinde hayat başlamaktadır. Ancak bu tür yaşamların başlangıcı da farklı koşullar altında gerçekleşmektedir. Artık bu merkezler de sınıfsal sistemlere göre düzenlendiler. Sade ve sıradan imkanlarla hizmet veren merkezler, lükse ve rüyaları gibi hizmet veren merkezlerin karşısında durmaktadır. Bu ayrım günden güne artmaktadır. Çocuk sahibi olmayı özgürlükten mahrum bırakma olarak gören kültürü güçlendirebilecek bir ayrımdır bu. Bununla birlikte çok da uzak olmayan bir gelecekte dünyanın yüzünü gri ve gümüş rengine çevirecek sebepler arasında yer alacaktır. Değerli dinleyicilerimiz, Pencere isimli podcast dizimizin 5. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Amerika'nın savaş çırtkanlığı. Değerli dinleyiciler, Amerika'nın savaş çırtkanlığı doktrini her zaman kendisine karşı olan ülkeleri bastırmaya dayalı olmuştur. Bu bağlamda sizler için hazırladığımız kısa sohbetimizi dinliyorsunuz. Amerika 1980'de Carter Doktrini gibi bildiriler yayınlayarak Orta Doğu bölgesindeki hayati çıkarlarını savunmaya istekli olduğunu dünyaya açıkça gösterdi. Amerika'nın bölge ülkelerini ve çeşitli kurumları çoğunlukla art arda hava saldırıları yoluyla boyun eğdirmeye yönelik son yıkıcı ve nafile saldırılarına tanık olduğumuz bu günlerde petrolün önemini ve sanayinin ve savaşın motorlarını ülkeleri yok etmeye doğru nasıl yönlendirdiğini unutmamalıyız. Şu anda dünya fazlasıyla öngörülebilir ve tabii ki nafile görünen bir dizi bombalamanın sonuncusunu olan Amerika'nın bir başka savaş ve bombalama kampanyasına tanık oluyor. Amacı, faaliyetleri Amerika'nın hoşuna gitmeyen bölgedeki gruplara bir ders vermek. Artık Amerika'nın kuyruğuna basmasınlar diye. Onların inancı şudur: siz bizim 3 askerimizi öldürürsünüz ve biz de sizden onlarca, yüzlerce hatta binlercesini öldürürüz. Ve bunların askeri olup olmaması önemli değil, sırf yapabildiğimiz için öldürürüz. İnsanları öldürebilecek güçlü bir hava kuvvetine sahip olan Amerika'nın liderleri, bunu düşmanlarını bombalamak için kullanmak konusunda güçlü bir istek duyduklarını defalarca gösterdiler. Ve uluslararası yasalara, insani beyanlara veya savaş karşıtı aktivistlerin protestolarına başvurarak öldürme operasyonlarını durdurabileceklerini bir an bile düşünmeyin. Hayır, Amerika şiddetin etkili olduğuna inandığı için bombalıyor. Elbette Amerikalılar kilometrelerce uzaktaki insanları yok etmenin onların güçlü olduğunun bir göstergesi olduğunu düşünüyor ama tam tersine zayıflıklarını gösteriyor. güce daha fazla kâra ve yıkıma karşı doyumsuz bir susuzlukla silah fabrikalarını her zaman büyütmenin ve şişmanlatmanın peşindedir. Orta Doğu'da başarısız oluyorlar. Başarısız oluyorlar ve tekrar başarısız oluyorlar. Ancak daha fazla bombalamayı, daha fazla insansız hava aracı saldırısını ve daha fazla cinayetini durdurma emrini veremezler. Hiçbir teknolojinin bomba ve bombardıman uçakları yapmaktan daha Amerika olmadığı söylenebilir. Ve hiçbir doktrin savaş yoluyla sözde barışa ulaşma ısrarı kadar Amerikan olamaz. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki savaşlarda Amerika'nın temel yaklaşımı 5 kelimeden özetlenebilir. Toplu katliam amaçlı seri üretim. Dünyadaki başka hiçbir ülke geniş kaynaklarını ve hava kuvvetlerini kitlesel katliamlara Amerika kadar harcamamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı ve Japonya'daki şehirlerin topyekün bombalanmasına bakın. Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atılması. 1950'lerin başında Kore Savaşı'nda Kuzey Kore'nin yok edilmesini ya da 60'larda ve 70'lerin başında Vietnam, Laos ve Kamboçya'nın kitlesel bombalanmasını unutmayalım. Ya da 90'lı yılların başında Irak'a karşı gerçekleştirilen Çöl Kalkanı operasyonunda hava gücünün yoğun şekilde kullanılması ve ardından 2003'te Afganistan ve Irak'a yapılan hava saldırıları. Bu yazının yazıldığı sırada bir başka rejim de Amerika'yı örnek alıyor. İsrail, Gazze'yi sistematik olarak yok ediyor. Esas amacı devam eden şiddetten sağ kurtulan Filistinliler için şehri yaşanmaz hale getirmek. Gazze Savaşı'nın başlarında İsrailli liderlerin Filistinlilere yönelik acımasız hava ve kara operasyonlarını meşrulaştırmak için 1945'te Almanya'nın Dresden kentinin müttefikler tarafından yok edilmesini gerekçe göstermeleri ilginçtir. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalılar ve İngiliz müttefikleri kombine bombardıman saldırısı ile Alman şehirlerini tamamen yok etmişler ve tüm Almanları kendi hükümetlerinin ve Nazilerin suçlarının suç ortağı ve dolayısıyla meşru hedef olarak görmüşlerdir. Yani aynı şey bugün İsrail'in sağcı hükümeti içinde geçerli. İsrail aynı zamanda tüm Filistinlileri Hamas'ın üyeleri olarak görüyor ve dolayısıyla İsrail ve Amerikan tarzında meşru savaş hedefleri olarak görüyor. Tabii Amerika gibi İsrail de her gayri meşru eylemiyle demokrasiyi savunduğunu iddia ediyor. O halde Washington'un kitlesel savaş çırtkanlığı, yıkım ve soykırım yoluyla barışı tesis etmeye çalışan İsrail'e bomba ve kurşun göndermeye bu kadar istekli olması şaşılacak bir şey değil.
Tahran Radyosu.
11 Eylül saldırıları ve Orta Doğu'ya yönelik geniş çaplı Amerikan saldırılarının üzerinden 22 yıl aşkın bir süre geçti. Amerika'nın bölgede hala en az 30 bin askeri bulunuyor. Fars Körfezi'nde en az bir, bazen de iki uçak gemisi bulunuyor ve bu Kuveyt'ten Bahreyn'e, Katar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar bölgenin farklı ülkelerine dağılmış Amerika askeri üslerinin dışında. Yıllar sonra yaklaşık 900 Amerika deniz piyadesi hala Suriye'nin tesadüfen ülkenin petrolünün çoğunun üretildiği yer olan bazı kısımlarını yasa dışı bir şekilde işgal ediyor ve 2500 asker Irak'ta konuşlanmış durumda. Öte yandan ağırlıklı olarak ölümcül silahlardan oluşan Amerikan askeri yardımı sadece İsrail'e değil Mısır ve Ürdün gibi diğer bölge ülkelerine de gönderiliyor. Doğrudan Amerika askeri desteği Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı uzun, yıkıcı ve başarısız savaşını kolaylaştırdı. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgalinin yaklaşık 1 milyon Iraklının ölümüyle ve milyonlarcasının da mülteci olarak yerlerinden edilmesiyle sonuçlandığını unutmayalım. Orta Çağ'daki Katolik Haçlı seferleri tam olarak dinsel olmadığı gibi bugünkü Amerikan versiyonu da yalnızca Müslümanlara karşı düşmanlıktan kaynaklanmamaktadır. Bu savaşları körükleyen şey büyük ölçüde açgözlülük, intikam duygusu ve Amerikalıların silah endüstrilerini memnun etme ve güçlendirme konusundaki ısrarlarıdır. Elbette 11 Eylül'den sonraki yıllarda da geçerli olduğu ve bugün de hala geçerli olduğu gibi Amerikalılar genellikle ülkelerinin eylemlerini tamamen savunma amaçlı görmekten hoşlanıyorlar. George W. Bush bir keresinde Amerika'dan özgürlükleri nedeniyle nefret edildiğini söylemişti. Burada şunu söylemeliyiz ki bu özgürlükler ülkenin anayasasında ve haklar bildirgesinde onaylanan özgürlükler değildir. Aksine Amerika'nın dünya çapında askeri üsler inşa etme ve her yeri bombalama özgürlüğü ve şiddet içeren faaliyetlerde bulunmaktadır. Değerli dinleyiciler, Amerika'nın savaş şırtkanlığı doktrinini her zaman kendisine karşı olan ülkeleri bastırmaya dayalı olduğuna dair programımızı dinlediniz. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler. Değerli dinleyiciler, Semavi Tilavetler adlı sohbetimizde bugün sizlerle birlikte çeşitli uluslararası yarışmalarda tüm Kur'an-ı Kerim'in hafızlığı ve tilavetinde üstün başarılar kazanan Üstad Şehriyar Perhiskar ile tanışacağız.
Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir nevevi hadiste şöyle buyuruyor: Allah'ın rahmetiyle kuşatılan ve aziz ve celil olan Allah'ın nuruyla örtülen kimseler bu Kur'an'ı bilenlerdir. Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'in yeşil bahçesinden bizim sıcak selamlarımızı kabul buyurun. Kur'an-ı Kerim bu en son ve en mükemmel semavi kitabın tilavetinin adabı hakkında dikkat edilmesi gereken önemli konular vardır. Kur'an-ı Kerim'in tilavet adabının en önemlilerinden biri, tilavet eden kişinin bizzat kendisi, giysisi ve tilavet mekanının temiz olmasıdır. Necis elbise ve temiz olmayan mekanda Kur'an tilavet etmek caiz değildir. Bu yüzden tilavet için en iyi mekan camidir ve daha fazla sevabı da vardır.
Abdestli olmak ve kıbleye doğru oturmak da yine Kur'an-ı Kerim tilavetinin bir başka adabıdır. Ayrıca her tilaveti tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytinin de yaptığı gibi Bismillahirrahmanirrahim ile başlamak kıraatin seçkin ve hoş amellerinden biridir. Diğer yandan tilavet ortasında başkalarıyla konuşmak ilahi kelama saygısızlık sayılır ve nehyedilmiştir. Tilavetin diğer adabından bir diğeri ise karinin güzel ve hazin ses ile kıraat etmesi ve tilavet sırasında Allah'ı hatırlamasıdır.
Tüm bunlar Kur'an-ı Kerim tilavetinin görünürdeki bazı konularıydı. Sohbetimizin devamında sizlere İran'dan ünlü ve uluslararası bir kari ile tanışmak istiyoruz. Bu kari sohbetimizin de başında belirttiğimiz gibi uluslararası müsabakalarda Kur'an'ın tümünü ezberleme ve tilavetinde üstün dereceler kazanan biridir ve Üstad Şehriyar Perhizkar'dan başkası değildir.
Her şey annenin tilavet sesiyle başladı. Kur'an'ı öyle hoş ve hazin bir sesle tilavet ediyordu ki tüm hane halkı ve özellikle oğlunu adeta Kur'an-ı Kerim'e hayran bıraktı. Oğlu Kur'an-ı Kerim'e çok bağlandı. Öyle ki çocukluk dünyasında kendi için Kur'an yarışmaları düzenledi. Bir yandan yarışmaya katılan kari oluyor ve kıraat ediyordu, diğer yandan da yarışmanın hakemi oluyordu. Böylece Üstad Şehriyar'ın Kur'an-ı Kerim ile yaşamı başladı.
Daha 9 yaşındayken her hafta 4-5 gece Kur'an-ı Kerim celselerine katılıyordu ve babası da ona eşlik ediyordu. Kur'an-ı Kerim'e duyulan ilgi çocukluk döneminden itibaren Üstad Şehriyar'da şekillendi ve sonraki yıllarda gelişerek gençlik çağında tamamen kıvama gelerek tekamüle erdi. Daha genç yaşta sadece İran'da değil Müslüman ülkelerde de adı Kur'an hafızı ve üstadı olarak dillere dolaştı.
Üstad Şehriyar Perhizkar 1964 yılında Tahran'da ve dindar bir ailede dünyaya geldi. 9 yaşında mahalle camisinde Doktor Edip denetiminde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Doktor Edip onun üstün yeteneğini hızla fark etti ve daha ciddi bir şekilde eğitimine devam etti. Şehriyar bir aylık kısa bir sürede Kur'an okumayı öğrendi ve hatta bu dalda müsabakalara katılarak 9 yaşında birinci olmayı başardı.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim okumayı başlamanın ardından Üstad Perhizkar, tecvid başlangıcı ve Kur'an'ı makamlara da öğrenmeye karar verdi. Büyük karilerin seslerini ve kıraatlerini dinlemekten büyük zevk alır ve o da çeşitli makamlarda ve güzel şekilde tilavet etmek istiyordu. Bu yüzden tecvid, ses ve makamları Üstad Muhammed Taki Muruvvet yanında başladı ve böylece 11 yaşından itibaren Kur'an-ı Kerim'i ezberleme yoluna girdi.
Babası Kur'an-ı Kerim'i ezberleme konusunda onu çok teşvik ediyordu. Zira Şehriyar'ın bu alanda büyük yetenek ve ilgisi olduğunu görüyordu.
Üstad Perhizkar Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başlayınca en seçkin hocalardan biri nezdinde Arapça dil bilgisi kursuna katıldı. O dönemde ve şahlık zamanında genç yetişkinler arasında çok az insan bu yolda ilerliyordu. Perhizkar ilk kez 1978 yılında ve İran çapında düzenlenen yarışmada birinci oldu. Ödülü babası ile birlikte hac ziyaretine katılmaktı. Böylece babası ile birlikte 1979 Nevruz günlerinde karilerden oluşan bir kafile ile Mekke ve Medine'ye gitti.
Üstad Perhizkar İslam İnkılabı'nın zaferi ardından hafızlık ve kıraat sanatını büyük bir aşk ve ilgiyle sürdürdü. Böylece Kur'an-ı Kerim hafızlık yarışmalarında uluslararası çapta büyük başarıları ve birincilikler kazandı. 1982 yılında İran'da birinci olunca hacca gitmek ödülüyle ödüllendirildi. 1983 yılında ise Tahran'da düzenlenen uluslararası müsabakalarda 15 cüz ezberlemede birinci oldu ve 2 yıl sonra Arabistan'da düzenlenen yine uluslararası yarışmada 20 cüz ezberlemede ikinci oldu ve 1992 yılında yine Arabistan'daki müsabakalarda tüm Kur'an'ı ezberlemede birinci olmayı başardı. Üstad Şehriyar Perhizkar ayrıca 1993 yılında Malezya'da düzenlenen yarışmalara jüri heyeti üyesi olarak katıldı.
Üstad Şehriyar Perhizkar'ın Kur'an-ı Kerim sevenlere sunduğu değerli çalışmalarından biri tüm Kur'an-ı Kerim tertilini sunmaktır. Bilindiği üzere tertil bir şeyi güzel, düzgün ve tertip ile kusursuz bir şekilde çok açık, hakkını vererek açıklamaktır. Kur'an'ın tertili de böyle. Her harfinin, edasının, tertibinin, manasının hakkını doyura doyura vererek okunmasıdır. Üstadın sunmuş olduğu değerli tertil, hoş ve güzel bir ton ve sakin bir ses ile gerçekleşmiş ve İran'da Kur'an-ı Kerim ezberlemek için bir kaynaktır.
Bereketli ömrünün tümünde Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmeye çalışan Üstad Perhizkar, kendi yaşamında Kur'an-ı Kerim'in önemi hakkında şöyle anlatıyor. Kur'an'ın benim hayatımdaki özelliği her zaman umutlu olmamdı. Yani Kur'an-ı Kerim ile aşina olmak bende umut duygusunu artırdı ve asla solgunluk ve bunalıma düşmedim. Günümüzde inanç meselelerinde sorun yaşayan birçoklarının yaşamlarının zorlaştığını ve umutsuzluğa düştüğünü görüyoruz. Allah'a hamdolsun hayattaki sorunlarla asla Allah'ın rahmetine olan umudumu da kaybetmedim ve bu da Kur'an-ı Kerim'in bereketi sayesindedir.
Dinleyiciler, Üstad Şehriyar Perhizkar ile ilgili sohbetimizin devamını bir sonraki bölüme bırakıyoruz.
Programımızla ilgili görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.ilip.ir üzerinden bizlere ulaştırabilir. Yayınlarımızı da www.parsuday.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ